Prietenensese.
Kerim ve Meali. Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى إنه كان حوبا كبيرا
صدق الله العلي العظيم
رحمن رحيم olan Allah'ın adıyla Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında Kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden, ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi, Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tanrı Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 12 İsvan 1402 Hicri Kamer'i 21 Şaban 1445 Miladi 2 Mart 2024 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sona sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla din alemi Sayın Şeyh Yahya Kemancı ile 3 ayların fazileti üzerine yap röportaj, İran basında seçmeler, İman Nuru, Vakıl ve Din isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran'da oy sayım işlemi devam ediyor. Cumhurbaşkanı Reisi Cezayir'de düzenlenen 7. Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nda konuştu. İran ile Rusya arasında 6 işbirliği belgesi imzalandı. İran Petrol Bakanı Iraklı ve Angolalı mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Ve Gazze'de şehit edilen Filistinli sayısı 30 bini aştı. Şimdi haberler.
Dün ülke genelinde gerçekleştirilen 12. dönem milletvekili ve 6. dönem uzmanlar meclisi seçimlerin saat 24 itibariyle bitmesinin ardından başlayan oy sayım işlemi sürüyor. Dün ülkede gerçekleştirilen 12. dönem milletvekili ve 6. dönem uzmanlar meclisi seçimlerin saat 24 itibariyle bitmesinin ardından başlayan oy sayım işlemi hala devam ediyor. Birçok ilde seçim sonuçları belli olurken başkent Tahran gibi büyük kentlerde ise oy sayımı devam ediyor. Tahran'da 1960 oy kullanma noktalarındaki sandıkların sayıldığını bildirildi. Tahran'da 5000 oy kullanma noktasının bulunduğu açıklanmıştı. Resmi olmayan raporlara göre İran'daki meclis seçimlerine 25 milyondan fazla seçmen katıldı.
İran'daki seçimlere 25 milyondan fazla seçmen katıldı. Haberin ayrıntılarını arkadaşımız aktarıyor.
Resmi olmayan raporlara göre İran'da düzenlenen 12. dönem milletvekili ve 6. dönem uzmanlar meclisi seçimlerine 25 milyondan fazla seçmen katıldı. Bu rakam bu dönemki seçimlere halkın katılım oranının %41 olduğunu gösteriyor. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i seçimlerin başarıyla düzenlenmesini ve halkın yoğun katılımını tebrik etti. Cumhurbaşkanı Reisi yayımladığı mesajda düşmanlar seçime katılım oranının düşük olması için çaba sarf etti. Halkın seçime katılması düşmanlara büyük bir hayır cevabı anlamına geliyor ifadesini kullandı. Dün ülke genelinde gerçekleştirilen 12. dönem milletvekili ve 6. dönem uzmanlar meclisi seçimlerinin saat 24.00 itibarıyla bitmesinin ardından başlayan oy sayımı işlemi devam ediyor. İslam İşran Meclisi ve Uzmanlar Meclisi seçimlerinin resmi sonuçları İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanacak. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberlere devam ediyor. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Cezayir'de düzenlenen 7. gaz ihraç eden ülkeler forumunda bir konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Reis'i konuşmasının başında Filistin'deki duruma değinirken, "Bugün Filistin, İslam dünyasının ve insanlığın önemli bir meselesidir," dedi. Sömürgeci batı sisteminin bugün her zamankinden daha zayıf durumda olduğunu belirten Reis'i şunları kaydetti. "Siyonist İsrail'in kuruluşu, batının bölgemizdeki egemenliğine ve etkisini sürdürmeye yönelik bir sömürge projesiydi ancak Filistin direnişi sayesinde rejimin camdan olan temelleri kırıldı. Filistin'deki savaş şer ekseniyle şerif ekseninin karşı karşıya gelmesidir ve Siyonistlerin işlediği cinayetlere sessiz kalanlar yarın kendilerine ağır bir tokat atılacağını bilmelidir. Bugün Filistin, insaniye toplum vicdanı ve ahlaki anlamak için kriterdir. Amerika'nın Siyonist rejimin savaş makinesine verdiği kayıtsız şartsız destek nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Gazze'de ateşkes sağlamakta sınıfta kalmıştır. Amerika verdiği büyük destekle Siyonist rejimin organize terörüne son noktayı koydu. Amerika ve Avrupa gerçekten küresel barışı ve güvenliği destekliyorsa yalan söylemeyi ve ikiyüzlü tavrı bırakmalı, Filistin halkını öldürmeyi bırakmalıdırlar. Cumhurbaşkanı Reisi Siyonist İsrail'in Gazze kentinin güneyinde Reşit Caddesi'ndeki Nablusi kavşağında insani yardım bekleyenlere düzenlediği saldırıya tepki göstererek terör ordusunun kasıtlı olarak düzenlediği saldırı kabul edilemez. Bu tür eylemler küresel bir yaklaşım ile önlenmeli değerlendirmesinde bulundu. İslami direniş gruplarına eylemlerini takdir eden reisi, İsrail rejimi Gazze'de hiçbir hedefine ulaşamadı ve Filistin halkı kanın kılıcı galip geldiğini kanıtladı ifadesini kullandı. İran'ın Gazze'deki savaşla ilgili önerileri hakkında reisi, Gazze'de derhal ateşkes sağlanmalı ve Filistinlilere insani yardım gönderilmelidir. İsrail ile Amerika ve onların destekçileri işlediği suçlar nedeniyle yetkili uluslararası mahkemede yargılanmaları gerek. Ayrıca Siyonist İsrail'in uluslararası yaptırımlara tabi olması gerekiyor. Tel Aviv rejimiyle açık ve gizli ilişkilerin tamamen kesilmesi lazım. Bunlar en düşük beklentilerdir diye konuştu. Cumhurbaşkanı Reisi uluslararası yatırımcıları ve GECF üyelerine İran'daki enerji ve gaz projelerine yatırım yapmaya davet etti. İran'ın ikili ve çok taraflı işbirliğini genişleterek küresel gaz ticaretinde kendi kapasitelerine uygun bir rol oynamayı amaçladığını belirten reisi, İran'ın bölgede gaz transfer merkezi haline gelmek istediğini söyledi.
Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi bugün Cezayir'de Katar Amiri ile yaptığı görüşmede Siyonist rejimiyle ekonomik ilişkilerin bu rejime mali destek niteliğinde olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Reisi, gaz ihraç eden ülkeler liderler zirvesinin marşında Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad bin Halife Ali Sani ile bir araya geldi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Reisi, ikili münasebetlerin düzeyini iyi niteleyerek iki ülke ilişkileri arasında yapılan anlaşmaların bir an evvel hayata geçirmesi gerektiğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı ayrıca Siyonist rejimin Gazze'deki cinayetlerine işaretle bazı İslam ülkelerinin Siyonistlerin cinayet işleyip geciliği karşısındaki adalet ve eylemsizliğini eleştirerek bazı bölge ülkelerinin Siyonist rejim ile ekonomik münasebetlerinin sürdüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanı ise bugün Cezayir'de Katar Emiri ile yaptığı görüşmede Siyonist rejimi ile ekonomik ilişkilerin bu rejime mali destek niteliğinde olduğunu belirtti. Katar Emiri de görüşmede iki ülkenin ilişkilerinin tarihinin en iyi noktasında olduğuna temasla Katar hükümetinin bununla onur duyduğunu vurguladı. Görüşmenin devamında Katar Emiri bölge gelişmelerine işaretle dünya milletlerinin tarihi hafızasından hiçbir zaman insani yardım almayı bekleyen Gazze'lilerin katliamını unutmayacağını söyledi.
İran ve Rusya 17. Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu toplantısı, komisyonun İranlı ve Rus başkanlarının katılımı ile düzenlendi. Toplantı sonunda iki ülke arasında 6 işbirliği belgesine imza atıldı. Bugün İran Petrol Bakanı Cevat Oğcu ve Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak'ın başkanlığında İran-Rusya 17. Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu toplantısı çeşitli ekonomik alanlarda yapılan girişimleri incelemek amacıyla düzenlendi. Oğcu bu toplantıda İran ve Rusya'nın petrol ve doğalgaz alanındaki işbirliğine işareti, iki ülkenin petrol sektörü alanında işbirliğinin önemine göre bu bağlamda müzakereler yapılacağını vurguladı. Bakan Oğcu, İran ile Rusya'nın tüm ekonomik alanlarda aktif işbirliği imkanına sahip olduklarını da söyledi. Görüşmede Rusya Başbakan Yardımcısı Novak da İran'ın enerji kutubu oluşturulmasına ilişkin önerisini memnuniyetle karşıladı. Toplantı sonrasında iki ülke arasında 6 işbirliği belgesine de imza atıldı.
İran Petrol Bakanı Cevat Oğcu, Cezayir'de düzenlenen 7. Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu kapsamında Iraklı mevkidaşı Hayyan Abdulgani ve Angolalı mevkidaşı Demantino Azodo ile görüştü. Oğcu, Cezayir'de düzenlenen 7. Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu kapsamında Iraklı mevkidaşı Hayyan Abdulgani ile bir araya geldi. Görüşmede petrol ve doğalgaz alanlarında işbirliği yolları ile petrol sahalarına ortak yatırım konusu ele alındı. Bakan Oğcu, Angolalı mevkidaşı ile de yaptığı görüşmede İran'ın teknik ve mühendislik hizmetlerini ihraç etmeye hazır olduğunu belirtti. Yetkili doğalgaz alanında yerli ve yabancı kaynakları cezbetme hedefi peşinde olduklarını da vurgu yaptı. İran Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis'i de Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune'un davetlisi olarak gaz ihraç eden ülkeler forumuna katılmak üzere 2 Mart'ta Cezayir'e gitti.
İran ve Suudi Arabistan büyükelçileri ikili bir görüşme gerçekleştirerek iki ülke arasındaki farklı meseleleri ele aldılar. İran İslam Cumhuriyeti'nin Suudi Arabistan'daki büyükelçisi Alireza Enayeti ve Suudilerin İran büyükelçisi Abdullah El Unzi görüştü. Suudi Arabistan büyükelçisi bu görüşme ile ilgili olarak ilk sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Sayın Alireza Enayeti'ye Suudi Arabistan'daki ofisimde ev sahipliği yaptığım için mutluyum ifadelerini kullandı. Suudi makam sözlerini de şöyle sürdürdü. Bu görüşmede iki ülkeyi ilgilendiren birçok hususu ele alıp inceledik.
İran'ın Burkina Faso Büyükelçiliği bu ülkede geçtiğimiz günlerde bir camiye düzenlenen ve çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısını kanadı. Büyükelçilik bu terör saldırısından dolayı başta hayatını kaybedenlerin aileleri olmak üzere Burkina Faso halkı ve hükümetine başsağlığı diledi. Açıklamada saldırıda imamın aralarında bulunduğu 14 kişinin hayatını kaybettiği belirtti. Belirtildi, ülkenin doğusunda yine 25 Şubat'ta Sakane kentinde bir kilise pazar aynı sırasında saldırıya uğramış, olayda 15 kişi hayatını kaybetmişti.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı işgal rejiminin saldırılarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada Siyonist işgalcilerin 148 gündür soykırım yaptığı Gazze'deki saldırılara ilişkin bilgi verildi. Siyonist rejimin son 24 saatte Gazze şeridinde 92 Filistinli'yi daha katlederken şehit olanların sayısı ise 30.320'ye çıktığı ifade ediliyor. Saldırılarda işgal güçlerinin 156 Filistinli'yi daha yaraladığı ve toplam yaralı sayısının 71.533'e yükseldiği bildirildi.
Afrika Birliği, İsrail'in Gazze kentinin güneyinde Raşit Caddesi'ndeki Nablusi kavşağında insani yardım bekleyen Filistinlere düzenlediği saldırıyı şiddetle kanadı. Afrika Birliği Başkanı Musa Faki Muhammed sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İsrail'in yardım bekleyen Filistinli sivillere saldırısını kınadı. Siyonist İsrail'i Filistinlilere karşı toplu katliam yapmakla suçlayan Musa Faki Muhammed bu trajik olay konusunda uluslararası soruşturma açılmasını istedi. Afrika Birliği Başkanı ayrıca Gazze için ateşkes çağrısı yaptı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, İsrail'in insani yardımların girişine yönelik kısıtlamalarını kınadığını belirterek İsrail'e mevcut girişleri kolaylaştırma, tüm kapıları açma ve insani koridora izin verme çağrısında bulundu. Soykırımcı İsrail ordusunun 1 Mart'ta Gazze kentinin güneyinde Raşit Caddesi'ndeki Nablusi kavşağında insani yardım bekleyenlere düzenlediği saldırıda en az 112 kişi hayatını kaybetmişti.
İslami Direniş Hareketi Hamas liderlerinden Üsame Hamdan, İsrail'in sadece esir takası istediğini, Filistin direnişinin ise saldırıların tamamen sona ermesini ve işgal ordusunun Gazze şeridinden çekilmesini, yardımların ulaşmasını ve yeniden imar faaliyetlerinden başlamasını talep ettiğini söyledi. Hamas ve İsrail arasında başta Mısır ve Katar olmak üzere arabulucu devletler vasıtasıyla yürütülen dolaylı müzakereleri yakından takip eden Hamdan, şu ana kadar müzakerelerin genel çerçevede döndüğünü bildirdi. El Cezire internet sitesine konuşan Hamdan, henüz serbest bırakılacak esirlerin isimleri ve sayıları hakkında ayrıntılı bir konuşma yapılmadığını, anlaşmanın genel çerçevesi üzerinde durulduğunu belirtti. Hamdan, Amerikan Başkanı Joe Biden'in arabulucu olmadığını, bilakis saldırılara ortak olduğunu ifade ederken, belki de İsraillerin direnişi yok edeceğini düşündü ancak başarısız oldu, dedi. İsrail'e müzakerelere engellediğini ve zaman kazanmaya çalıştığını söyleyen Hamdan, İşgal rejiminin felsefesinin Gazze şeridine saldırıları devam ettirmek olduğunu kaydetti. İsrail'in dilediği gibi saldırabilmek istediğine dikkat çeken Hamdan, Filistin halkının saldırıların devam etmesini kabul etmesine mümkün olmadığını ifade etti. Hamdan, Amerikan Başkanı Biden'in seçimler öncesi kamuoyu desteğinin düşmesi sebebiyle siyasi münafıklık yaptığını da dile getirdi.
Lübnan güvenlik güçleri Siyonist İsrail'in insansız hava araçlarıyla Lübnan'ın güneyine gerçekleştirilen saldırıda 3 Hizbullah mensubunun şehit olduğunu açıkladı. İsrail insansız hava araçlarıyla Lübnan'ın güneyindeki Nakura'da bir aracı hedef aldı. Lübnan güvenlik güçleri İsrail'in drone'lu hava saldırısında 3 Hizbullah mensubunun şehit düştüğünü duyurdu. Ayrıca İsrail'in gece boyunca sınırda bulunan Bilida köyündeki noktaları hedef aldığı belirtildi. Lübnan Hizbullah güçleri ise işgal rejiminin askeri mevzilerine yönelik saldırı düzenleyerek bu rejimi şirrettiklerine yanıt veriyor. Gazze'de can kaybı 30.320'ye yükseldi. İsrail ordusunun Gazze şeridine ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırıları 148. gününde devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 24 saatte İsrail tarafından düzenlenen 10 saldırıda 92 kişinin yaşamını yitirdiği, 156 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Çin, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de acil ateşkes sağlanması çağrısını bir kez daha dile getirdi. Çin'in Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Chen Shu, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 55. oturumunun İsrail-Filistin sorununun ele alındığı bölümünde ülkesi adına söz aldı. Daimi temsilci için konuşmasında Gazze'de benzeri görünmemiş bir insani krizin yaşandığını belirterek acil bir ateşkes, uluslararası toplumun talebi ve barışa ulaşılabilmenin temel gereğidir, dedi. İsrail'e Uluslararası Adalet Divanı'nın soykırımın önlenmesine yönelik geçici tedbir ve talimatlarına uygulama çağrısı yapan Çin, insani yardım örgütlerinin Gazze'de faaliyetlerini yürütebilmesine olanak sağlaması gerektiğini de vurguladı. Çin'in Filistin halkının meşru ulusal haklarını kazanmaya yönelik haklı davranışı desteklediğini işaret ederken, Filistin topraklarının işgaline ve nüfusun zorla yeniden edilmesine güçlü şekilde karşı çıktıklarını vurguladı. İki devletli çözümün uluslararası toplumun genel kabulü ve Filistin ile İsrail'in barış içinde bir arada yaşayabilmesinin en gerçekçi yolu olduğunun da altını çizen Çin, tüm ülkelere bu yönde çaba göstermeleri çağrısında bulundu.
Sırada bültenimizin son haberi var. Filistin Özel Teşkilat Başkanı Mahmut Abbas'ın salı günü Ankara'ya gideceği açıklandı. Türk medyasına göre 3. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında geldiği Antalya'da konuşan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki, Filistin lideri Mahmut Abbas'ın Ankara'ya gideceğini bildirdi. Maliki ziyaretin 5 Mart salı günü gerçekleşeceğini kaydetti. Antalya Diplomasi Forumu krizler döneminde diplomasiyi öne çıkarmak ana teması ile başladı. Düzenlenen foruma 147 ülkeden 19 devlet başkanı, 73 bakan ve 57 uluslararası temsilci katılım sağladı. Antalya'da 4500'e yakın temsilcinin katılım sağladığı Antalya Diplomasi Forumu gerçekleşti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz, seçimlerin gerçek kazananı İslam-ı İran halkı başlığını taşıyor. İslam İran halkının seçimlere coşkulu katılımı, düşmanların seçimleri boykot çalışmalarını bir kez daha yenilgiye uğratırken ülke için güçlü bir dayanak oluşturdu. İslami Şura Meclisi 12. dönem seçimleri 4 yıllık için 290 milletvekili ve liderlik uzmanlar Hubregan Meclisi 6. dönem seçimleri 8 yıllık için 88 üyesinin seçilmesi için dün düzenlendi. Bu seçimlere karşı dış kaynaklı düşmanlar ve ülke içindeki bazı çevreler seçimlerin boykot edilmesi için ülke içinde geniş propagandalarına bir süre önce başladılar. Buna rağmen halkın oy sandıkları başındaki coşkulu katılımı, halkın İran İslam Cumhuriyeti nizamında kendilerinin eksen olduklarını kanıtlarken 25 milyon seçmenin oy kullanması ülke ve kurumlar için büyük bir dayanak oluşturdu. Özellikle düşmanlar ve devrim karşıtı medya, halkın seçimlere katılım oranını %20'nin altında olacağını dayatmaya çalışırken şimdiye kadar açıklanan sonuçlar seçmenlerin %40'ından fazlasının bu seçime katıldığını gösteriyor. Demokrasi iddiasında olan ülkelerde parlamentodaki her sandalye için en fazla 10 kişi rekabet ederken İran'da bu rekabet 50'den fazla kişiye ulaştı. Aslında İran'da hem halkın ülkenin kaderinin belirlenmesine katılma heyecanı yüksektir, hem de siyasal nizam maksimum katılımı otoritenin ve ulusal çıkarların hedef noktası olarak görüyor. Fakat görünen o ki halkın seçimlere katılımı nedeniyle düşmanlar kendilerini bir kez daha İran'da seçim yapılmasına karşı müdahale etmek ve asılsız iddialarda bulunmak zorunda kalmış görüyorlar. Örneğin Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın İran işlerinden sorumlu özel temsilci yardımcısı Abraham Perry, Cuma günü bu seçimin meşruiyetini sorgulamaya çalıştı ve X sosyal ağında paylaştığı yazısında şunları iddia etti. İran hükümeti bu seçimleri demokrasinin vitrini olarak kullanmaya çalışıyor. Ancak şu ana kadar binlerce adayın yeterliliğini onaylamadı. İran halkı sonucu ne olursa olsun bu seçimin kendilerini temsil etmediğini çok iyi biliyor ve biz de onlara katılıyoruz.
Bundan daha önce de Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller ise Perşembe günü yaptığı açıklamada İran'daki seçimleri sorgulamaya çalışarak İran'ın vatandaşlarının İslami Şura Meclisi ve Liderlik Uzmanlar Hubregan Meclisi seçimlerine katılım oranının önemsiz olacağını iddia etti. Cuma günü yapılan seçimlerle ilgili bir diğer önemli nokta ise bu seçimlerin ekonomik yaptırım koşulları altında tam bir güvenlik ve sağlık içerisinde gerçekleşmesidir ve bu da mevcut şartlarda unutulmaması gereken önemli bir konudur. Zira ülkedeki ekonomik sorunlar muhalif medyanın insanları seçimlere katılmaktan caydırmak için kullandığı propaganda işlemleri arasında yer alıyordu. Fakat seçimlerde 25 milyon seçmenin katılımı siyasi çekişmelere ve düşmanların karalanmasına rağmen halkın ekonomik sorunları seçimlere katılmama bahanesi olarak kullanmadığını kanıtladı. İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra farklı dönemlerde yapılan seçimlerin ülkenin siyasi hayatında önemli bir rol oynadığı ve aslında siyasi grupların katılımı için en önemli mekanizma olduğu aşikardır. İran İslam Cumhuriyeti Nizamı şu anlı İslam devriminin başlangıcından bu yana çok sayıda seçim düzenleyerek toplum üyelerinin siyasi katılımı ile yeni dini demokrasi modelini ön plana çıkarmıştır. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, İçişleri Bakanlığı Genel Merkezi'nde oyunu kullandıktan sonra kısa bir açıklamada şöyle dedi. Bu medyanın kazananı İran milletidir ve kaybeden yoktur çünkü herkes üzerine düşeni de yapmıştır. Seçimler İslam devriminin doğuşudur. Halkın oyu belirleyicidir ve ülkenin her yerinde halkın oyu ile kararlar alınır ve bu İslami sistemin şereflerinden biridir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Birleşmiş Milletler'in Gazze'ye yönelik soykırımla ilgili zayıf tutumu etrafında. Siyonist rejimin Gazze halkına yönelik soykırımı sürdürmesi ve uluslararası toplumun sessizliği, Birleşmiş Milletler raportörünün Gazze'deki yoksulluk ve insan hakları konularında sert eleştirilerine neden oldu. Siyonist rejimin Gazze halkına uyguladığı soykırımın üzerinden yaklaşık 5 ay geçti. Şehit ve yaralı sayısı 100 bini geçerken binlerce insan da kayıp. Siyonist rejim son cinayetinde Gazze şehrindeki El-Nablusi meydanı ve Raşit caddesinde insani yardımın gelmesini bekleyen Filistinlere saldırdı. Soykırımcı rejimin Gazze'deki Raşit caddesine düzenlediği saldırıda bu bölgede yardım bekleyen en az 104 Filistinli şehit oldu, 760'dan fazla savunmasız Filistinli de yaralandı. Filistin İslami Cihat Hareketi yaptığı açıklamada şunları duyurdu. El-Raşit Caddesi'nde korkunç cinayet, Siyonistlerin Gazze şeridindeki Filistin halkına karşı işlediği soykırımın açık bir kanıtıdır. Bu cinayet o kadar insanlık dışı ve tüyler ürperticiydi ki Avrupa Birliği dış siyaset politikasından sorumlu Joseph Borrell, X sosyal ağında tepki göstererek insani yardım almayı bekleyenlerin ölümü karşısında şok olduğunu yazdı. Borrell, insanları gıda yardımından mahrum bırakmanın uluslararası insancıl hukukun ciddi bir ihlali olduğunu ve kabul edilemez olduğunu vurguladı. Çin Dışişleri Bakanlığı da Gazze'nin benzeri görülmemiş bir insani felaketle karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, Gazze'de yardım bekleyen sivillerin hedef alınması bizi şoke etti ve Güvenlik Konseyi'nin ateşkes için derhal harekete geçmesi gerekiyor, dedi. Ancak önemli olan şu ki temelde uluslararası toplumun, özellikle de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, batılı üyelerin pasifliği hatta desteği, Siyonist rejimin mazlum Gazze halkına yönelik soykırımı sürdürmesindeki en önemli faktördür. Bu açık soykırımın üzerinden 5 ay geçmesine rağmen Güvenlik Konseyi savaşı durduracak ve Siyonist rejime baskı uygulayacak tek bir karar çıkaramadı.
Şu ana kadar bu konuda birçok karar önerildi ancak Amerika vetosu bu kararların onaylanmasını engelledi. Kararın Güvenlik Konseyi'nde onaylanmaması bu konseyin Siyonist rejimin Gazze şeridindeki soykırımını desteklediği anlamına geliyor. Bu yaklaşım uluslararası şahsiyetler tarafından birçok kez eleştirilmiştir. Birleşmiş Milletler'in Yoksulluk ve İnsan Hakları raportörü Oliver de Schatter son eleştirisinde Tel Aviv'e yönelik küresel boykot çağrısında bulunurken uluslararası toplumun İsrail karşısında zayıf davrandığını vurguladı. Siyonist rejim üzerinde uluslararası baskının olmayışını eleştiren de Schatter şunları kaydetti. İsrail'i yaptırımlar ve ticari baskı uygulayamayız. Uluslararası toplum İsrail'e ihlallerinden son vermeyi ve Gazze şeridinde ateşkesin önünü açmaya zorlamalı. Bir diğer önemli nokta ise Birleşmiş Milletler'in Gazze'ye yönelik soykırımda sergilediği zayıf performansının bu örgütün güvenirliğini fiilen sorgulamış olmasıdır. Zira bir yandan Birleşmiş Milletler'in batılı güçlerin egemenliği altında olduğu ve bağımsızlığından yoksun olduğu kanıtlanırken, diğer yandan temelde bazı aktörler özellikle Kudüs'teki işgal rejimi, barışın yaratılması, sürdürülmesi ve genişletilmesi dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler'in kuruluş felsefesiyle alay etti. Birleşmiş Milletler'in Gazze'deki soykırımı durdurmak ve güvenirliğini yeniden tesis etmek için ciddi adımlar atmaktan başka seçeneği yoktur. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinize selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, bilindiği üzere mübarek 3 ayın faziletleriyle ilgili bugünkü sohbetimizde yine sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, Recep ayını geride bıraktık. Şaban ayındayız ve önümüzde Ramazan ayını idrak edeceğiz. Bu 3 ayın fazileti ve önemi İslami değerlerde ve rivayetlerde hep vurgulanarak aktarılmıştır. Müslümanların bu günlerden ve bu aylardan nasıl faydalanabilirler şeklinde sorular gündemde tartışılıyor. Ve biz de bu manevi ve faziletli anları değerlendirmek için özellikle içinde bulunduğumuz Şaban ayından hareketle bu ayların münasebetlerinin faziletleri ve önemiyle ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşıyoruz. Bugün sohbetimizde din alimi Sayın Şeyh Yahya Kamacı hocamız bizimle birlikte. Sayın hocam hoş geldiniz, saygılarınız efendim.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Evet hocam, şimdi bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Üç ayların fazileti ve önemi ne demektir? İslam dünyasında ve özellikle İslami rivayetlerde bu üç aylarla ilgili neler söylenmiştir efendim?
Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn ve huve hayrul muîn. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala ahli beyti teyyibine tahirine ma'sumi. Allah-u Teala cümlemizi başarılı ve tertemiz yaşayan mümin ve Müslüman kardeşlerimizden karar versin. Şaban ayı, Ramazanlık ayı ve geçmiş Recep ayı Allah-u Teala'nın kullarına nispet yarattığı en güzel ve duaların kabul olduğu bir ay olup aynı zamanda Şaban ve Recep ayında Kur'an-ı Kerim'in desturlarının uygulandığı ve aynı zamanda bunların hocası olan ve natık-ı Kur'an olan Ehl-i Beyt aleyhimusselamın doğum yıl dönümleri ve dünyaya gelişleridir. Yani her bakımdan baktığımızda Recep, Şaban ve Ramazan ayı, ibadet ayı, Allah-u Teala'dan irtibat kurma ayı ve tekamül ayıdır. İnsanoğlu başı boşuna dünyaya gelmemiştir. Bir takım Allah-u Teala'nın bizlere farz ettiği desturları Kur'an-ı Kerim'inde icra ederek ve uygulamak ayı ve aynı zamanda derecesini insanın artırdığı aydır. Derecesi insana nasıl artar? Bir takım sevap işlerle meşgul olaraktan, ekstra işlerden meşgul olaraktan. Evet, bu ayların tabi doğum günlerini kutlamak, bu ayların oruçlarını tutmak, özellikle de Recep, Şaban insanın, müminin derecesinin arttığı aylar ve Ramazan ise insanı cehennem ateşinden kurtaran, aynı zamanda cehennem kapılarının kapandığı ay ve behiştin, cennetin kapılarının açıldığı aydır. Her kim Şaban ayında, Ramazan hatta Recep ayında Peygamber Efendimiz'in buyurduğuna göre bu aylardan bir günü veya iki günü veya üç günü oruç tutarsa Allah rızası doğrultusunda Allah-u Teala cenneti ki müminler için karar vermiş, bu aylarda oruç tutana Allah farz ediyor. Oradaki yiyecekleri, içecekleri ve nimetleri bu aylarda bir gün oruç tutana nasip etmektedir. Ramazan ayı ise müminin imtihan ayıdır. Zenginle fakirin bir olduğu aydır. Ve aynen farz emeli yerine getirip de mümin insanların günahlarının bağış ayıdır. Allah-u Teala insanları namazdan, oruçtan imtihana çekmekte ve onlara makam inayet etmektedir. İşte o makam, o mevki ve o ilahi rahmet Ramazan ayında nazil olmaktadır. Öyle bir Ramazan ayı ki Kur'an-ı Kerim'in nuzul ayıdır. Yapacağımız emellerin tümünün orada mevcut olduğu, bir kitabın bize nazil olduğu aydır. Meleklerin yeryüzüne indiği aydır. İnsanlarla beraber birlikte ibadet edip Allah'a yönelme ayıdır. Evet, Ramazan ayında cennet insanların üzerine açılırken cehennem insanların üzerine kapanmış bir aydır. Ve Ramazan ayı öyle bir aydır ki Allah-u Teala şeytanı zincire vurmuştur. İnsanlar nefislerine hakimiyet sağlayaraktan ve Allah'ın yolunda hareket ederekten, oruç tutup namazlarını eda ederekten, böylece şeytanı kendilerinden uzaklaştırarak şeytanı nefsine de hakimiyet sağlamaktadır. Böylece Allah-u Teala yarattığı insan kendisine gelmekte ve yarattığı insan yaratılış felsefesini idrak etmekte. Tabi insanoğlu günahkar yaratılmıştır. Bu günahın karşısında tövbe etmesi şart ve Allah'a yönelmesi gereklidir. Bu tövbe Ramazanlık ayında daha fazla insanın gözünün önüne gelmektedir. İnsanoğlu yaşamı neye bağlıdır? Yaşamı ibadete, Allah'a yönelmesine ve kutsal aylarda özellikle de amel etmesine. Bunlar ancak insan için ahiretini korur ve insanın yaşam felsefesini ortaya çıkarır, tekamülünü sağlar. Evet.
Tahran Radyosu.
Şimdi değerli hocam. Şaban ayı Ramazan ayı için bir hazırlık ayı olduğunu söylüyorlar özellikle din alimleri. Şaban ayında insanlar Ramazan için nasıl hazırlık içinde olabilirler? Bu Şaban ayının faziletlerini Ramazan için nasıl kullanmak lazım efendim?
Ben size bir misal vereyim. İnsanoğlunun tabii ve bedensel yaşamı da belli bir hazırlıklar içeren yaşamdır. Mesela Allah-u Teala dört mevsim yaratmış. Bu dört mevsimi peş peşe birbirine bağlantısını sağlamıştır. Bir insan veya bir canlının yaşaması için eğer kışta yaşıyorsa direktmen Allah-u Teala bunu soğuğa atmaz. Çünkü beden yapısı öyledir. Bir insan yazdan kışa direkt geçmesi o insanın sağlığına zarardır. Ve o insanın yaşamasını doğrudan müşkil duruma getirir. Ne yapmış Allah-u Teala? Hazırlık aylar bırakmıştır. Mesela kışa geçeceğimse Allah bir ilkbahar, sonbahar kararı vermiş. Direkt yazın sıcağından kışın soğuğuna geçmek canlıya zararlıdır. Onun için Allah sonbaharı bizi alıştıra alıştıra soğuğa kışa geçirir ve kıştan da direğmen yaza geçirmiyor. İşte yaza geçebilmemiz için bir ilkbahar şu andaki yaşamaktayız. Bu mevsimi yaratmıştır. Yani her şeyde Allah-u Teala insanı alıştıra alıştıra böylece yaşamını sağlamaktadır. Yazdan kışa değil, kıştan yaza değil, belki ilkbahar yaz, sonbahar kış. Ve insanoğlu aynen bir anda Allah ibadeti insana farz etmemiştir. Belki çocukken yaratmış, zayıf olarak yaratmış, güçsüz olarak yaratmış, bunu ibadet yapmasına, itaat yapmasına ve hükümleri icra etmesine bir zaman hazırlık zamanıdır. Nedir? Mesela erkek belli bir yaşa kadar hazırlanır, ondan sonra ibadeti buna farz eder. Ve bundan cezayı ve mükafatı böylece hesap eder. Bu aylar da aynıdır. Şaban ayıdır, Recep ayıdır. Bunlar biraz Ramazanlığa hazırlık ayıdır. İnsan oğlu sevaptan başlar, yavaş yavaş tutamazsa, eğer yese bile sakıncası yoktur Recep'te ve Şaban'da. Çünkü sevaptır. Ama yavaş yavaş hazırlık içerisinde Ramazan'a, farz ayına, orucun farz ayına hazırlık yaptırır ve o farzı yerine getirebilmek için insanı hazırlama bir ortamı sağlamıştır. Evet,
doğru.
Şaban ve Recep ayı Ramazanlık için bir hazırlıktır.
Aynen.
Ki insanoğlu kendisini hazır etmesi şarttır.
Doğru.
Sizler muvaffak etsin. Teşekkürler ederim.
Ben teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde din alimi Sayın Şeyh Yahya Kamancı hocamızla konuştuk. Üç ayların faziletleriyle ilgili bugün sohbetimizde uzman konuğumuzun görüşlerini dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Bugün İran basını, dün gerçekleşen İslami Şura Meclisi 12. dönem ve liderlik uzmanlar Hubregan Meclisi 6. dönem seçimleri ile ilgili gelişmeler ve halk katılımı ile ilgili haberlere yer verirken, Armane Emruz gazetesi İran'da düzenlenen 40. seçimin sonuçlarının açıklanmasına geri sayım başladığını, üst düzey yetkililerinin seçimlerle ilgili açıklamalarına yer veriyor. Şahvan gazetesi, İslam İnkılabı rehberinin seçim sonuçlarının halkın yarına olmasını dilediği haberinde şunlara yer veriyor.
İslam devrimi lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi 12. dönem İslami Şura Meclisi, Milletvekilliği ve 6. Uzmanlar Meclisi seçimi için oyunu Tahran'daki İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde kullandı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan devrim lideri, Allah'tan bu günü İran milleti için mübarek ve sandıktan çıkacak sonucun halkımızın çıkarına göre olmasını diliyorum dedi. Ayetullah Hamene sözlerinin devamında, aziz milletimiz şunu bilsin ki bugün tüm dünyanın gözü İran'da. Bu nedenle oy kullanarak düşmanların umudunu kırın ifadesini kullandı. Bu arada dün akşam İran'da gerçekleştirilen 6. Uzmanlar Meclisi ve 12. dönem milletvekili seçimlerin ardından oy sayma işlemi dün akşam başladı. Parlamentodaki 290 sandalye için yaklaşık 15 bin aday yarıştı. Tahran en büyük seçim bölgesi ve parlamentoda 30 sandalyeye sahip.
Cevan gazetesi ilk sayfada ilk kez oy kullanan genç neslin seçimlere coşkulu katılımı ile ilgili fotoğrafa yer verirken, İslam İnkılabı rehberinin seçimlerle ilgili açıklamasında iyi işlerde başkalarıyla adeta yarışır gibi ön ayak olunmasını istediğini, halkın seçimlere bilinçli katılımın getirilerine ve Pars 2 uydusunun önümüzdeki Hicri Şemsi yılın sonuna kadar fırlatılmaya hazır olacağını belirtiyor. İttilat gazetesi ise Cumhurbaşkanı'nın seçimlerin galibinin halk olduğunu belirttiği haberinde şunlara yer veriyor.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi seçimlerin galibi halktır. Bunun kaybedeni yok çünkü herkes görevini yaptı dedi. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi oyunu İçişleri Bakanlığı'nda kullandı. Cumhurbaşkanı Reisi burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Seçimler İslam devriminin doğuşudur. Halkın oyları belirleyicidir. İran'ın her yeri halkın oylarıyla belirlenmektedir ve bu da İslami düzenin onurlarından biridir. İmam Hümeyni'nin milletin oyu ölçüdür dediği ilk günden günümüze kadar oyların ölçüsü milletin oyu olmuştur dedi. Reisi bu seçimler ulusal bir kutlama ve ulusal birlik ve beraberliğin sembolüdür ve tüm siyasi gruplar İran halkının görkemli gücünü kutlamak için bugün adaylarıyla birlikte geldi ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Reisi seçimlerin galibi halktır, bunun kaybedeni yok çünkü herkes görevini yaptı diye konuştu.
Tahran Radyosu.
Cumhur İslami Gazetesi dün İran genelinde seçimlerin 59 bin merkezde gerçekleştiğini, Siyonist rejimin gıda yardımlarını almak için toplanan Filistinlere Siyonist katiller tarafından yapılan acımasız saldırıda 110 kişinin şehit olduğunu, bu insanlık ayıbı cinayetin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri dahil olmak üzere birçok yetkili tarafından kınandığı, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Gazze yarasının özgür insanların hafızasından silinmeyeceğini söylediğini duyuruyor. Horasan gazetesi İran ve Türkiye Dışişleri Bakanlarının telefonda görüştüğünü duyurduğu haberinde şunlara yer veriyor.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasında telefon görüşmesi yapıldı. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin gidişatı, iki ülke cumhurbaşkanları arasında son dönemde varılan anlaşmaların takibi, Filistin'deki gelişmeler ve Siyonist rejimin Gazze'de işlediği suçlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Cumhurbaşkanı Reisi'nin son Ankara ziyaretinde varılan anlaşmalara değinerek, bu anlaşmaların hayata geçirilmesi için ortak çabaların sürdürülmesinin gerekliliğini vurguladı. Gazze'deki son gelişmelere ve Siyonistlerin Filistin halkına karşı işlediği cinayetlere değinen Emir Abdullahyan, gelecekteki İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları toplantısına dikkat çekerek, bu toplantıda İslam ülkelerinin işgal rejiminin soykırımını durdurmaya yönelik etkili sonuçlar ve önlemler elde edilmesini temenni etti. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da reisinin Ankara'ya son ziyaretini önemli ve tarih olarak gördü ve Türk hükümetinin İran ile işbirliğini artırma iradesini vurguladı. Fidan ayrıca Siyonist saldırganlığını durdurmak için İslam ülkeleri arasında koordinasyon yapılması gerekliliğine vurgu yaptı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Süreyi Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Pars Süreyi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Süreyi kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketlerinin ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru isimli sohbetimizin 26. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Amerikalı yeni Müslüman Bayan Jamie Brown şöyle diyor. Los Angeles'te hayat artık gözümde ahmakça geliyordu. Artık çevremdeki insanlarla bir arada olmak istemiyordum. Onların hedeflerini izlemek istemiyordum. Onlarla hiçbir işim olsun istemiyordum.
Hollywood, Amerika'nın batısında yer alan ve bu ülkenin ünlü film ve sinema merkezi olan Los Angeles kentinde bir semtin adıdır. Yıllardır Hollywood'da çeşitli konular üzerinde çeşitli filmler yapılıyor. Ancak bu filmlerin çoğunda cinsel fesat, şiddet ve batı tarzı yaşamın propagandası yapılıyor. Kuşkusuz aralarında porno oyuncuları ve bu tür müstehcen ve çirkin ve ahlak dışı filmleri yapan elemanların da bulunduğu böyle ortamlardan her türlü ahlaksızlığı, fesat, uyuşturucu bağımlılığı, kısacası her türlü şirkinliği beklemek mümkün.
Maalesef bazı gençler de ünlü olma hayalleriyle Hollywood dünyasına geliyor. Fakat hatta bu hedeflerine ulaştıkları takdirde bile bu şan ve şöhretin karşılığında birçok insani ve ahlaki ilkeden vazgeçmek zorunda kalacaklarını bilemiyor. Amerikalı ünlü yazar Brandy Knight, Hollywood'un Gizli Katmanları adlı eserinde şöyle yazıyor. Hollywood uzaktan şatafatlı, servet ve şöhret dolu bir sanattır. Fakat ona yaklaştığınızda soğuk, karanlık, rezillik ve ahlaksız ilişkilerle dolu bir dünya ile karşılaşırsın. Sinema yazarı ve eleştirmeni Peter Koch ise Hollywood dünyasında fesat meselesini daha net bir şekilde ifade ederek şöyle diyor. Hollywood insanlara ve özellikle kadınlara bir mal gözüyle bakıyor. İnsanlar şöhret ve gelecek ve başka bir şey için cismini ve ruhunu satması gerekiyor.
Jamie Brown doğduğu Amerika'nın Wisconsin eyaletini genç yaşta terk ederek Hollywood'a gelen genç kızlardan biriydi. Jamie bir süre orada kaldı ve yavaş yavaş başkalarının battığı bataklığa saplanmaya başladı. Jamie ünlü kişilerle tanıştı ve onların gece partilerine katılmaya başladı. Jamie Hollywood dünyasına girmeden önce dindar biriydi. Kiliseye gidiyordu. Buna karşın Jamie diğer birçok Hristiyan gibi kafasında din hakkında bazı şüpheleri vardı.
Jamie Brown bu konuda şöyle diyor. Papazlarla konuşuyordum. Onlara delil ve mantık peşinde olduğumu söylüyordum. Ama onlar sadece İncil'i daha dikkatli okumam gerektiğini söylüyordu. Bense iman temeline dayanan ama aynı zamanda hurafelere değil, belgelere ve mantığa dayalı olan bir şeyin peşindeydim. Ben sırların peşinde değildim.
Her halükarda görünen o ki Hollywood'da da hala Bayan Brown'un kafası bazı dini sorularla meşguldü. Ta ki önemli bir hadise hayatının akış yönünü değiştirdi. Bir arkadaşı Jamie'ye bir cilt Kur'an-ı Kerim hediye etti ve Jamie hiç zaman kaybetmeden bu büyük semavi kitabı okumaya başladı. Jamie Kur'an-ı Kerim onu İncil'e nazaran daha fazla etkilediğini hissetmeye başladı. Üstelik Müslümanların semavi kitabında şüphelerine ve sorularına cevap buluyordu. Jamie bu konuyu şöyle açıklıyor. Kendi kendime sabret, şimdiye kadar hiç kimsenin cevap veremediği sorularına burada yani Kur'an-ı Kerim'de cevap bulabilirsin diyordum. Böylece Kur'an-ı Kerim bir kez daha hidayete erdiren güçlü ve mantıklı ayetleri ile bir insanı daha şaşkınlıktan ve sapkınlıktan kurtarıyordu.
Tahran Radyosu.
Ancak Jamie Brown henüz yolun başındaydı ve daha çok araştırmaya ihtiyaç duymaktaydı. Jamie İslam'ı daha fazla tanımak üzere ilk adımda bir camiye gidiyor. Üstelik Hollywood dünyasının uygunsuz elbiseleri üzerindeyken bunu yapıyor. Jamie buna karşın camide kendini çok iyi hissediyor. Caminin cemaat imamı onu karşılıyor ve sorularına cevap veriyor. Bundan sonra Jamie birden Hollywood'un içi boş yaşamından uzaklaşmaya başlıyor. Zira artık sinema dünyasında üne kavuşmaktan daha farklı bir amaç peşinden gidiyor.
Jamie bu duygusunu da şöyle anlatıyor. Los Angeles'ta hayat artık gözümde ahmakça gözüküyordu. Artık çevremdeki insanlarla bir arada olmak istemiyordum. Onların hedeflerini izlemek istemiyordum. Onlarla hiçbir irtibatım olsun istemiyordum. Kuşkusuz Hollywood, Jamie Brown'un İslam hakkında araştırma yapması için uygun bir yer değildi. Bu yüzden Jamie hayatının en önemli kararını veriyor ve tüm eşyalarını sattıktan sonra İslam dinini yakından araştırmak ve tanımak üzere Afrika'nın kuzeybatısında yer alan Fas'a gidiyor.
Gerçekte Jamie Brown'un bu hareketi bir nevi hicretti. Hicret, genellikle uygunsuz ve günah ve fesat dolu bir ortamdan göç etmek ve dini korumak ve ahkamına amel etmek için yapılan bir ameldir. İslam dininde hicret etmek olumlu tesirleri yüzünden teşvik edilmiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde göç eden Müslümanlar takdir edilmiştir. Örneğin Nisa suresinin 100. ayetinde şöyle okumaktayız. Allah yolunda hicret eden kimse, yeryüzünde gidecek birçok güzel yer ve bolluk imkan bulur.
Asr-ı Saadet'te de Müslümanlar müşriklerin ağır baskısı altında bulundukları sırada Müslümanlardan bir grup İslam peygamberinin talimatı üzerine Habeşistan'a göç ettiler. Allah Resulü de Bi'set'in 13. yılında bir grup Müslüman ile birlikte Medine'ye hicret etti. Hicretin önemli amaçlarından biri dini korumaktır. Gerçi Bayan Brown o günlerde henüz Müslüman olmamıştı. Fakat insanı insan eden bu semavi dinin hakikatlerini idrak etmek üzere günah ve fesat dolu yaşam ortamından bir İslam ülkesine gitti ve Müslümanlardan oluşan bir toplumda son ilahi dinin yüce talimini öğrenmek istedi. Bu yüzden Bayan Brown'un bu hareketi değerli ve takdire şayan bir harekettir.
Fas'a giren Cemi burada İslam üzerinde araştırmalarına devam etti ve bir süre sonra İslam dini en mükemmel ve en üstün din olduğu sonucuna ulaştı ve pratikte İslam dininin ahkamına uymaya başladı ve başörtüsü kullanarak günde 5 vakit namaz ibadetini yerine getirdi. Sonunda resmen şehadetlere dili getirerek bir Müslüman olarak yeni hayatına başlama zamanı geldi. Bayan Brown bunun için bir camiye gitti ve manevi bir ortamda Allah'ın yegane olduğuna ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin de Allah'ın peygamberi olduğuna şehadet etti. Cemi o unutulmaz anları şöyle anlatıyor. Şehadetleri Arapça söylemeliydim. Arapçam pek iyi değildi ama buna rağmen titreyen bir sesle şehadetleri eda etti.
Evet, mübarek Ramazan ayı yaklaşıyor ve Bayan Jamie hala Fas'ta ikamet ediyor. Jamie burada bir ailenin kadınları ile arkadaş olmuştu. Faslı kadınlar Jamie'den onlara gelmesini ve mübarek Ramazan ayını onlarla geçirmesini, böylece onlar da ona bazı İslami meseleleri anlatmalarını istedi. Amerikalı yeni Müslüman Jamie Faslı aile hakkında şöyle diyor. Onlar bana destek ve güç vermek ve beni ilerletmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar.
Böylece Müslüman bir ailenin uygun yaklaşımı ve Bayan Cemi Brown'a İslam dininin ahkamını öğretilerine doğru biçimde anlatma çabaları Cemi'yi İslam'ın nurani yolunu takip etme konusunda daha da kararlı ve azimli hale getirdi. Cemi Brown daha sonra aynı Faslı aileden Müslüman bir erkek de izdivac etti ve bir süre sonra Amerika'nın Wisconsin eyaletinde Kenosha kentine geri döndü.
Ancak Kenosha kentinde seyrek sayıda Müslüman yaşıyor ve Jamie bir takım sorunlarla karşı karşıya kalıyordu. Kenosha kentine insanların bakışı İslam dinine ve Müslümanlara pek sıcak bakmadıklarını gösteriyor. Jamie Brown'un eski bir arkadaşı olan ve onu yıllardır tanıyan Alina Fong şöyle diyor. Bence insanlar İslam aleyhinde medyadan birçok şey duyuyor ve Amerikalıların çoğu İslam'a kötümser bakıyor.
Buna karşın Alena Funk bile yeni Müslüman olan arkadaşı geri döndükten sonra onu başörtülü görünce hayret ediyor. Alena şöyle diyor. Los Angeles modasından İslami elbiseye yönelmek tuhaf bir şeydi. Fakat Cemi yeni kıyafeti onu sürekli dış görünüşünü düşünmekten kurtardığını söylüyordu. Öte yandan artık erkekler de ona göz dikip bakmıyordu. Bir başka ifadeyle Bayan Brown huzur ve güvenliğini şatafatlı elbiselerden ve elbiselerine uzun zaman harcamaktan kurtulmakta bulmuştu.
Bu arada Jamie Brown'un ailesi ve Alan Funk gibi bazı arkadaşları onu yeni inancı ve davranışı ile benimsiyor. Alan Funk bu konuda şöyle diyor. Jamie başka bir dine inanan sıradan bir kadındır. Gerçi bu pek kolay olmadı. Özellikle Kenosha kentinde kültürel çeşitlilik pek fazla değildi. Ama yine de Jamie çok mutlu görünüyordu. Kuşkusuz Bayan Brown'un mutluluğu ve hoşnutluğu pek yadırganacak bir konu değildir. Zira Jamie, İslam dini sayesinde Hollywood gibi fesat dolu bir ortamda yaşamaktan kurtuldu, huzurlu ve maneviyat dolu bir yaşama kavuştu. Şimdi de davranışları ve hicabı ile birlikte İslam dinini tebliğ eden bir insan oldu.
Muhterem dinleyiciler, batıl insanların İslam diline yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birine tanıttığımız İman Nuri isimli sohbetimizin 26. bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Akılcılık ve Allah inancı. Değerli dinleyiciler, dini ilimler alanında yeni bir konu olan akılcılık ve Allah inancı başlıklı sohbetimizin 3. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Kur'an-ı Kerim sık sık ilim ve düşünceye vurgu yapmış ve bunları alemleri yaratan Allah'ın marifetine ulaşma aracı olarak belirlemiştir. Ancak ne zaman insan ilimde gelişerek bilinci arttırmaya başladıysa, Allah'ın marifetine ulaşmak yerine yaratanı inkar etmeye ve ilahi dine ihtiyacı olmadığını söylemeye başladı. Oysa beşerin eliyle kurulan düşünce ekolleri, İnsanları etkileyen sorunları çözmekte başarısızlığa uğrayarak saadete kavuşmak için sırf akıl yeterli olmadığını ve onu kemale erdiremeyeceğini, hatta sırf akla dayanmak şekavetini ve şaşkınlığına yol açtığını gösterdi. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in Mümin Suresinin 83. ayetinde kendi ilimlerinin tutsağı olanların hakkında şöyle buyurmakta. Peygamberleri olanlara apaçık bilgiler getirince, onlar kendilerinde bulunan beşeri bilgiye güvendiler. Onu alaya aldılar. Alaya aldıkları şey kendilerini buğuverdi. Yani geçmiş kavimleri tekzip edenler, dünyevi ve maddi yaşamla ilgili olan ilimlere ve tekniklere gönül bağlamış ve ilimleri dünyevi yaşamla sınırlı olup ahireti unutmuştu. Bu yüzden bu insanlar ilimleriyle böbürlenerek kendilerini kaybetmişti ve ne zaman ilahi resuller, hakiki marifler ve açık ayetlerle onlara geldiğinde ilahi resulleri inkar ederek vaatleriyle alay ettiler ve sonuçta ilahi azap nazil olup hepsini helak etti. Oysa insanın kendi ilmi ile böbürlenmesi zaten ilmin mahiyeti ve görevi ile bağdaşmayan bir durumdur. İlmin mahiyeti kibre kapılarak hakikatleri inkar etmek değildir. İnsanların onun sayesinde hakikatleri görmeleri ve keşfetmeleri için bir nur gibidir.
İnsanlar bilim alanında bazı ilerlemeleri kaydedince, bazıları bu gelişmeden sarhoş olup artık dine ihtiyaç duymadıklarını ve din ahkamını ilerleme yolunda ayak bağı ilan ederek açıkça dini hurafe ve uydurma masal nitelediler. Bu düşüncenin en belirgin etkisini 18. yüzyılı akıl çağı olarak adlandırmakta görmek mümkün. Aklın yeterli olduğu ve vahiye ihtiyaç olmadığı şüphesini ileri süren kesimlerden biri, Hindu inancının bir tarikatı olan Brahmalardır. Bu kesim şöyle diyor: din talimi ve vahiyya akla muvafık ya da muhaliftir. Eğer akla muvafıksa o zaman talimine gerek yoktur. Zira beşerin aklı bu talimi idrak edebilecek güçtedir. Ve eğer din talimi ve vahiy akla muhalifse, o zaman benimsenmesi insaniyet şanına yakışmaz. Zira akla aykırı bir şeyi benimsemek, insaniyet sınırlarının dışına çıkmaktır. Brahmaların bu şüphesine cevaben akıl ile vahiy arasındaki irtibat belirlenmeli ve her birinin kapsam alanı iyice açıklığa kavuşturulmalıdır. İslam talimi ve bu ilahi dinin akıl ve düşünceye verdiği değere göre, vahiy akla karşı iki önemli görevi söz konusudur. Vahyin birinci görevi aklı onaylamaktır, hem de aklın idrak edebildiği bir çerçevede. İnsanlar çeşitli sebeplerden dolayı hata yapar ve her insanın aklı başkasının aklından farklıdır. Vahiyin aklı onaylamasının önemi, vahiyin zihni kaygıları önlemesi ve insanlar daha gönlü rahat bir şekilde akli kazanımlarından emin olmasıdır. Vahiyin ikinci görevi aklı geliştirmektir. Bu geliştirme aklın bağımsız olarak görüş beyan edemediği alanlarla ilgilidir. Vahiy, aklın kısıtlı olması yüzünden idrak etmekten aciz olduğu detayları beyan etmeyi üstlenir. Kuşkusuz aklın acizliği, vahye karşı çıktığı anlamına gelmez. Zira akıl esasen bu meselede görüş beyan edemez. Dolayısıyla Brahmaların aklın vahiy ile muhalefeti ve bu iki meselenin çelişkisine dayanan şüphesine de cevap verilmiş olur. Sekülerizm ya da dinin dünyadan ayrı olması ve yine humanizm ya da insan eksenli akım, akıl ve ilmin şayesteliği ve güçlü olduğuna vurgu yaparak bu ikiliği vahyin alternatifi beyan ve beşerin saadeti vahyinden bağımsız olduğuna inanan diğer akımlardır. Bu akımlar insanın doğal ve maddi eğilim ve isteklerini eksen alır. Oysa bu iş, insaniyet makamına değer vermek bir yana, insaniyet makamına saygısızlıktır. Bu akımlarla beşerin insaniyeti, o muazzam ruhu ve pak fıtratına karşın sadece maddi ve hayvani ihtiyaçlarla sınırlı tutulur ve büyük değeri olan manevi boyutu göz ardı edilir. Akıl ve ilmi vahyin alternatifi yapan akımlar gözden geçirildiğinde, İnsan akıl ve ilmin vahiyden üstün olduğunu düşünmekten ziyade kendi kurtuluşu peşinde olduğu anlaşılır. İnsan önünde hiçbir engel bulunmamasını ve her türlü bağdan ve engelden bağımsız olarak maddi ve dünyevi yaşamını sürdürmek ister. Gerçekte dinden bağımsızlık iddiası, ilmi temeli ve akli delili olmaktan ziyade daha çok kendimizi kandırmaya dayanan bir düşüncedir. Oysa vahiy talimi ile insanları din ahkamı ve yasaları çerçevesine yerleştirir. Vahiy insanlardan sadece hayvani boyutlarını gözetlememeleri ve bunun yanında insani boyutlarını ve pak ruhlarını da yüceltmelerini ister. İnsan aklı ile din ve talimi hak olduğunu ve ona başvurarak Allah'ın varlığını, vahiyin zaruretini, nübüvvet ve maadın hakkaniyetini idrak edebileceğini anlar. Akıl, insan yaratılış aleminde kendi haline bırakılmadığını ve yaratanın emirleri üzerine kendisine ve başkalarına karşı bir takım görevleri bulunduğunu ve bu görevlerin detayını sırf aklının yardım ile idrak edemeyeceğini ispat eder. Örneğin, akıl nimeti verene şükretmenin vacip olduğunu idrak eder. Ancak yaratanın gözetlediği şükretme biçiminin nasıl olduğunu bilemez. İnsanlara yol gösteren Kur'an-ı Kerim birçok ayette yerde ve göklerde tüm mahlukların Allahu Teala karşısında huzu ve tesbih ettiğine vurgu yapıyor ve mahlukların yaratana karşı fakirliğini ifade ediyor. Nitekim Cuma suresinin ilk ayetinde şöyle okumaktayız. Göklerde ve yerde olanların hepsi mülkün sahibi, eksiklikten münezzeh, aziz ve hakim olan Allah'ı tesbih eder. Yine Ra'd suresinin 15. ayetinde şöyle buyurmakta. Göklerde ve yerde bulunanlar da, onların gölgeleri de sabah akşam ister istemez sadece Allah'a secde ederler. Madem alemdeki tüm mahluklar, bilge ve hikmetli Allahu Teala karşısında secde ediyorsa, neden hakikatlerin bilincinde olan ve Allahu Teala tarafından akıl nimetiyle onurlandırılan insan kibre kapılıp yüce Allah'ın azameti karşısında ondan bağımsız olduğu duygusuna kapılarak mağrur olur? Beşeri aklı selim ilahi azameti idrak ederek kibir ve böbürlenmenin yerine alçak gönüllü ve tevazulu olmayı ve alemleri yaratan Allah'a muhtaç olduğunu hissetmesini hükmeder. İnsan aklının vesile olduğu tüm bilimsel ilerlemelere karşın, insanoğlu hala tüm sorunlarının üstesinden gelemediğine ve krizlerle karşılaşmada fıtratının nidasına göre onu yaratan Allah'ı talep ettiğine şahit oluyoruz. Özellikle günümüzde koronavirüs gibi naçizane bir mahlukun tüm dünyayı etkilediği şu sıralarda insanların yeniden maneviyata yöneldiğini ve birçok ülkede insanlar Allahu Teala'ya dua etmeye başladığını görüyoruz. Hatta Amerika'da bazı insanlar sokaklarda insanları Allah'ı zikretmeye davet ederek bugün insanların başına gelen bu felaketin İnsanların birbirine reva gördüğü kötülüklerin sonucu olduğunu belirtiyor. Bugün uzun yılların ardından İspanya camilerinden ezan sesi yükseliyor ve insanlar dua ediyor. Zira şimdi beşerin sorunlarının çözebilecek yegane güç Allah olduğunu düşünüyor. Bugün dünyanın birçok kentinde, caddelerde cemaat namazı kılındığını ve insanlar acizane Allah katına dua ederek yalvardığını görüyoruz. Hatta insanların daha fazla kiliselere giderek dua ettiklerini ve Allah'tan bu musibete son vermesini niyaz ettiğini şahit oluyoruz. Bugün beşeri deneyimler ve beşerin eliyle kurulan ideolojiler ve düşünceler, İnsanların gerçek ihtiyaçlarını karşılamak ve sorunlarını çözmekte başarısız kalarak sırf aklın insanları saadete nail etmek ve kemale erdirmek için yeterli olmadığını, hatta sırf akla dayanmak şekavete ve şaşkınlığa yol açtığını ortaya koymuş bulunuyor. Gerçekten de bugün toplumlar sırf akla dayanarak daha fazla şaşkınlığa ve krizlere sürüklendiği gözleniyor. Oysa İslam dinine göre akıl, vahyin onay ile kemale ermek ve saadete nail olmak için bir araçtır. İnsan haklı saadete nail olma ihtiyacını idrak ediyor ve bunu vahiy talimiyle elde etmesi gerektiğini biliyor. Zira vahiy yaratan tarafından insana ulaşıyor, aklın kararlarını daha güvenli hale getirerek onaylıyor. Değerli dinleyiciler, dini ilimler alanında yeni bir konu olan akılcılık ve Allah inancı başlıklı sohbetimizin 3. bölümünün de sona geldik. Tekrar buluşmak umuduyla esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19-395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82, ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-1627-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.